Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1554-1555. 36. ayrım. Bekledik. Noel geldi geçti. Elizabeth bağışlanmak için af dileyene kadar onunla kalmam emredildiğinden benim için de en ufak bir sevinç kalmamıştı. Woodstock buz gibiydi. Dışarının soğuğunu sızdırmayan tek pencere, tütmeyen tek şömine yoktu. Yatakların üzerindeki çarşaflar sürekli nemliydi. Ayaklarımızın altındaki tahta döşemeler daima ıslak ıslaktı. Bu ev kışın çok zalimdi. Geldiğimde sağlığım iyiydi. Buna rağmen ben bile amansız soğuk ve karanlıkta, geç basan alacakaranlık ve erken gelen şafak vakitlerinde bedenimin güçsüzleştiğini hissediyordum. Kulede geçirdiği günlerde yeterince bitkin düşen Elizabeth ise çabucak endişeden hasta oluyordu. Ev bir katil gibiydi. Yemeklerden tat alamayacak kadar hastaydı. Zaten yemekler de kıt ve yetersizdi. Kapıya gelen maskeli oyunculara camdan bakmaktan öte bir şey yapamayacak denli halsizdi. Onlara pencereden el sallıyordu. Elizabeth hohbohçularını asla kaçırmak istemezdi. Ancak onlar gider gitmez sedire yığılıyor ve kıpırtısız yatıyordu. Cat Ashley ateşe bir odun daha fırlatıyor, odunun içindeki buzlar erirken çıtır çıtır ses çıkartıyor, berbat berbat tütüyordu. Babama iyi Noeller dilemek, onu çok özlediğimi ve yakında görmeyi umut ettiğimi söylemek üzere bir mektup yazdım. Daniel'a da iyi dileklerimi ileten bir not iliştirdim. Birkaç hafta sonra Ocak ayının karlı günlerinde Woodstock soğuk, şafaktan alacakaranlığa dek gri bir kabus gibiyken ikisinden de birer mektup aldım. Babamınki kısa ve şefkat doluydu. Calais'teki işinin iyi olduğunu söylüyor, şehre indiğimde benden Londra'daki dükkanına uğrayıp kontrol etmemi rica ediyordu. Ardından Daniel'ın mektubunu açtım. Sevgili müstakbel eşim, sana Padua şehrinden yazıyor, yeni yıla iyi girmeni, bu mektup benden çıkıp sana ulaştığında iyi olmanı diliyorum. Babanın ve ailemin sağlığı Calais'te oldukça iyi. İngiltere'de işlerin yoluna girdiğini, kraliçenin bebek beklediğini, Elizabeth'in de ülkeden ayrılıp Macaristan kraliçesi Mary ile yaşamaya gideceğini duyduğumuzdan beri her gün gözlerimiz seni arıyor. Elizabeth İngiltere'den ayrılır ayrılmaz annemin ve kız kardeşlerimin seni beklediği yere Calais'e geleceğini umut ediyorum. Ben buradaki büyük üniversitede tıp okuyorum. Ustam buraya gelip İtalyanların, özellikle de Padua Üniversitesi'nin eczacılık yanında ikinci bir uzmanlık alanı olan cerrahlık öğrenmemi önerdi. Eğitimimle başını şişirmek istemiyorum ama henna, bu adamlar yaşamın sırlarını açığa çıkartıyor, insan bedenindeki bütün sinirlerin akışını izliyor ve Venedik'teki buraya yakın bir şehir, dünyanın vücudunda gelgitlerin ve nehirlerin nasıl aktığını da inceliyorlar. Burada olmanın, her gün her şeyi anlamaya bir adım daha yaklaşmamızın nasıl bir şey olduğunu sana anlatamam. Kalbin atmasını sağlayan akışın iniş çıkışlarından, nüvelerin damıtılmasından felsefe taşının bileşenlerine kadar. Şaşıracaksın ama geçen ay Venedik'te hastalıkları zehir kullanarak yok etmede ve hastayı kurtarmada uzman bir papazın konuşmasını dinlerken John Dee'ye rastladım. Bay Dee burada öğretme yeteneği konusundaki ünüyle oldukça saygın. Öklit üzerine bir ders verdi. Ben de katıldım ama 10 kelimesinin ancak birini anlayabildim. Onu yeni bir dünyanın kapılarını aralayan ve bildiğimiz her şeyi, en küçük tahıl tanesinden en büyük gezegene kadar her şeyi başka bir şekle büründürecek bu mekanda, bu adamlarla birlikte görünce artık ona başka bir gözle bakar oldum. Zehir gibi bir zihni var. Şimdi ona neden o kadar saygı duyduğunu daha iyi anlayabiliyorum. Mektubunu aldığıma ve yakında prensese verdiğin hizmetin sona ereceğini düşünmene çok sevindim. O zaman kraliçeden seni azat etmesini rica edeceğine inanıyorum. Şimdi birkaç sene İngiltere'den uzakta yaşayabilir miyiz diye düşünüyorum. Hena, aşkım, Venedik öyle heyecan verici bir şehir, hava öyle güzel, öyle iç açıcı, erkekler ve kadınlar öyle zengin, doktorlar öyle bilgili ki burada kalmak ve tüm bunları seninle paylaşmak istediğim için beni suçlayamazsın. Burası refah ve güzellikler şehri. Her yer yol yerine kanal ve göllerle dolu. Herkes kapısının eşiğine kadar kayıkla gidiyor. Eğitim ve öğrenciler olağanüstü. Her şey sorulabiliyor ve cevap alınabiliyor. İlk mektubunu yeleğimin cebinde, kalbimin tam üzerinde taşıyorum. Şimdi Noel mesajını da onun yanına ekledim. Keşke daha sık yazsan. Seni her gün düşünüyor, her gece rüyamda görüyorum. Burada yeni bir dünya yaratıyoruz. Gezegenlerin ve gelgitlerin hareketleri üzerine yeni bir bakış açısıyla. Tabii ki bir erkek ve bir kadın da aynı şekilde farklı bir biçimde evlenebilir. Seni hizmetkarım olarak değil, sevdiğim kadın olarak istiyorum. Seni temin ederim, o tatlı benliğini koruma özgürlüğünü elinden almayacağım. Bana yine yaz ve yakında geleceğini söyle. Her şeyimle seninim. Tüm düşüncelerimle, sözlerimle, eylemlerimle, içimi böylesine umut ve heyecanla dolduran eğitimimle bile ki, bir gün bunları seninle paylaşacağımı bilmesem hiçbirinin anlamı olmayacaktı. Daniel. Daniel'ın bana aşk vaat eden ikinci mektubu da birincisiyle aynı kaderi paylaştı. Ateşe gitti. Ancak bu kez yarım düzine kez okunduktan sonra. Yok edilmeliydi. Başka biri tarafından okunduğunda beni soruşturmaya kadar götürebilecek aykırı lakırdılarla doluydu. Ama ikinci mektubu yakarken çok üzüldüm. Bu mektupta büyüdükçe bilgeliğe yaklaşan genç bir adamın, evliliğini planlayan sözlü bir erkeğin, kendi seçtiği kadınla gelecekteki yaşamına bakan bir adam, güvenebileceğim bir erkeğin içten sesini duymuştum. Soğuk, uzun bir kıştı ve Elizabeth'in sağlığı düzelmedi. Saraydan gelen haberler, kraliçenin sağlıklı olduğu ve hamileliğinin iyi gittiği haberi, burnu soğuktan kıpkırmızı, kürklere sarılmış, çatlak bir camdan buz gibi rüzgarların sarstığı bakımsız bahçeye bakarak yatan üvey kız kardeşi hiç mutlu etmedi. Meclisin Katolik Kilisesini yeniden kabul ettiğini ve üyelerin bir kez daha kilise çatısı altına kabul edildiği için sevinçten ağladığını duyduk. Bir zamanlar yasaklanmış olan papalık kurallarının tekrar geçerli olması şerefine bir şükran günü düzenlenmişti. O gün Elizabeth, babasının mirasının, erkek kardeşinin en büyük gurur kaynağının, ablasının zaferi karşısında bir kenara fırlatıldığını gördüğünde çöktü. Ve o günden sonra Elizabeth, her gün 3 kez başı itaatle öne eğik duaya katıldı. Artık dualardan kaytarmak yoktu. Risk göze alamayacağı kadar yüksekti. Sabahları daha aydınlık olmaya ve karlar erimeye, yerini buz gibi sularla dolu gölcüklere bırakmaya başladığında Elizabeth azıcık güçlendi ve yeniden bahçede yürümeye başladı. Yanında ben incecik binici çizmelerimle soğuktan korunmak için bir battaniyeye sarılmış, buz gibi rüzgardan yakınarak koşturuyordum. Macaristan daha da soğuktur dedi, lafı uzatmadan. Görünüşe bakılırsa herkesin kraliçenin gizli planlarını bildiğini ona söylemedim. Macaristan'da şeref konuğu olacaksınız diye cevapladım. Kenarında oturabileceğiniz sıcacık bir ateş olacaktır. Kraliçe bana ancak tek bir ateş yaktırır dedi Elizabeth asık suratıyla. Ve eğer Macaristan'a gidersem göreceksin. Bana öyle bir ev olacak ki bir daha asla İngiltere'yi görmeme izin verilmeyecek. Gitmeyeceğim. İngiltere'den asla ayrılmayacağım. Sana sorarsa bunu böyle söyleyebilirsin. İngiltere'den katiyen kendi rızamla gitmeyeceğim. İngiliz erkekleri ve kadınları da benim bir mahkum olarak bohçalanıp uzağa sepetlenmeme sessiz kalmayacak. Kız kardeşim yok ama dostlarım var. Başımla onu onaylayıp politik davranarak sesimi çıkarmadım. Peki, Macaristan olmazsa ki bana bunu direkt gelip söyleme cesareti bile henüz bulmuş değil, ne olabilir diye sordu yüksek sesle. Ve yüce Tanrım, ne zaman? 36. ayrımın sonu, sayfa 364, devamı 37. ayrımda.